Ayrım 42, bölüm 49, sayfa 397. Muhammed Raşit, gri Plymouth'u George Mason Köprüsü'nden geçirip Arlington'a yöneldi. Evrak çantası yerde, ayaklarının yanındaydı. Arlington çıkışında otoyoldan ayrıldı ve 5 dakikalık yoldaki bir binaya doğru ilerledi. Yoldayken bir kulübeden telefon etmişti. Binanın önünde durduğu köşede yüzü gölgede bekleyen adamı gördü. Raşit farlarını yakıp söndürünce adam arabaya doğru yürüdü. Çırpı gibi zayıf 20'lerinde bir adamdı. Kendi eliyle eğittiği genç bir Suudi Arap. Adam tek bir kelime bile etmeden sağ koltuğa yerleşti. Kapıyı kapattı. Her şey hazır mı Tamir? Diye sordu Raşit. Evet. Kamyon nerede? Arkada park edilmiş. 25 dakika sonra Raşit'in Plymouth'u Washington'ın neredeyse ıssız sokaklarından geçerek FBI merkezinin iki blok ötesine F caddesine vardı. Raşit caddenin ortalarında bir yerde bir McDonald's restoranının tam karşısındaki kaldırımda arabayı durdurdu. GM marka kamyon tam arkasında kaldırımın kenarında durdu. Direksiyonda Tamir vardı. Genç Suudi kamyondan indi. Raşit'in arabasına binip ön koltuğa oturdu. Raşit her şeyi en ufak ayrıntısına kadar anlatmıştı. Genç adam akıbetini biliyordu. O akıbet için dua etmiş, o akıbet için eğitilmişti. Raşit dikkatle eğildi. Yerden evrak çantasını alıp uzattı. Genç adam çantayı kucağına aldı. Sanki içinde kutsal bir şey varmış gibi baktı. Yüzü minik ter damlalarıyla kaplıydı. Sıra sende Tamir. Ne yapacağını ayrıntılarıyla biliyorsun. Adam başını kaldırdı. Dudaklarını yaladı. Ciddiyetle başını salladı. Evet birader. Allah yardımcın olsun. Bu gece şehit olup cennete gideceksin. 20.15. Biraz sükunete ihtiyacımız var beyler. Lütfen herkes sussun. Başkan acil durum odasında hala şokun etkisinde olan danışmanlarını susturdu. Herkes Ebu Haşim'in hattı kabaca kesmesinin ardından karmakarışık konuşuyordu. Profesör Stern. Sesler azaldığında ufak tefek psikoloğa hitap eden başkanın sesi güçsüz çıkıyordu. Aramızda olanlara şaşırmamış sadece siz varsınız galiba. Bir bakıma böyle olmasını bekliyordum Sayın Başkan. Bay Franklin'le birlikte Bay Rep'i aracı olarak kullanmanızı önerdiğimizi biliyorum. Ama kafamın gerisinde bir yerlerde Haşim'in buna kanmayacağını hissediyordum. Yine de denememiz gerekiyordu. Artık etkilenmeyeceğini, kolaylıkla aldatılamayacağını biliyoruz. Bu iş sandığımızdan daha güç olacak. Haşim'in taktikleri oldukça sert dedi Franklin Young. Ne kadar ruh hastası olursa olsun çok açık göz bir herif. Bundan sonra işimiz çok zor olacak. Ne yapmamızı önerirsin? 5 dakika daha bekleyin. Sonra onunla doğrudan konuşmayı deneyin. Ne diyeyim? Daha önce konuştuklarımızı diye cevap verdi Stern. Onu ciddiye aldığınıza inandırın adamı. İsteklerini yerine getirmek için danışmanlarınızla birlikte çalıştığınızı anlatın. Bay Rep'i yine kişisel aracınız olarak kabul etmesinden memnun olacağınızı tekrarlamanın bir zararı olmaz. Böylece tüm gücünüzü listedeki konulara verebileceğinizi söyleyin. Ama fazla ısrar etmeyin. Yeniden Körfez konusunu gündeme getirin. Onu konuşmanın içine çekmek öylesine önemli ki onun için diyaloğu sürdürmeye çalışın. Bir de tekrar ediyorum onu kızdırmayın. Onu bir tartışmaya sürüklerseniz hattı yine keser. Bu kez bir daha açmamak üzere belki de. Başkan dudaklarını büzdü. Sonunda başını salladı. Peki bir kez daha deneyelim. Başkan mikrofona doğru eğildi. Bay Haşim dedi hat açılır açılmaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı konuşuyor. Beni duyuyor musunuz? Haşim konuştu. Başkanın yanındaki çevirmen söylenenleri iletti. Evet sizi duyuyorum. Başkanın yüzü kıpkırmızı oldu. Dünyadaki en güçlü ülkenin lideri olarak Amerika'nın başkentini yerle bir edecek ve halktan 500 bin kişiyi öldürecek korkak bir terörist önünde eğilmek zorunda kalmanın yol açtığı ve gizlemeye çalıştığı öfke yüzüne vurmuştu. Bay Haşim, 36 saat önce bana ilettiğiniz listedeki isteklerin hem benim hem de en yakın danışmanlarım tarafından tüm ayrıntılarıyla incelendiğini, bu istekleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Ancak bu yönde adım atmadan önce şahsen davranışınızı kınadığımı açıkça belirtiyorum. Bizi ayıran din, ırk vesaire farklılıklar ne denli büyük olursa olsun, bu yönetimden ne denli nefret ederseniz edin ya da Amerika halkına, yaşam biçimlerine ve değerlerine karşı ne kadar güçlü bir intikam hissi duyarsanız duyun, bu kenti ve halkını yok etme kararınız korkakça ve insanlık dışı bir davranış. Başkanın dolambaçsız açık sözlülüğü odadaki herkesin birden paniğe kapılmasına neden oldu. Janet Stern durum diye ani bir hareket yaptıysa da başkan aldırmadı. Dişlerini sıkıp parmağıyla çevirmenine dokundu. Söylediklerimi çevir. Tek bir kelimesini bile değiştirmeye kalkma anlaşıldı mı? Orospu çocuğun ne hissettiğimi bilmesini istiyorum. Evet efendim. Çevirmen işe koyulduğunda Janet Stern ümitsizce kafasını salladı. Başkan uzmanların önerilerini aldırmamış kendi yolunda yürümeye karar vermişti. Yine de adama içten hayranlık duymamak mümkün değildi. Adam taşaklıydı. Hem de gururlu. Üstelik Haşim'e de daha baştan ultimatumun dikkate alındığını söyleyecek kadar akıllı konuşmuştu. Bunu duyduktan sonra Haşim'in bağlantıyı kesme niyeti azalacaktı. Ama konuşmanın nereye varacağını bilmek imkansızdı. "Bu ülkeyi tehdit eden güçlü bir silahınız var Bay Haşim," diye Haşim'e cevap verecek zaman tanımadan sürdürdü başkan. "Ama benim de Afganistan'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde sizi ve adamlarınızı yok edecek çok daha güçlü silahlarım var. Eğer beni zorlarsanız sonucuna bakmaksızın ülkemin silahlarını sizi yok etmek için kullanırım. Bunu bilmenizi ve mesajınızın iletildiği anda benim yerinde hangi başkan olursa olsun böyle davranacağının farkında olmanızı isterim. Yine de böyle bir karar almadım. Çünkü her mantıklı insan gibi her anlaşmazlığın önce diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyorum. İsteklerinizi karşılamak için çalışmalara başladığımızı bilmenizi istiyorum. Liste oldukça uzun ve zamanımın her dakikasını alıyor. Bütün enerjimi sizin de yardımınızla bu sorunları çözmeye harcayabilmem için daha önce konuştuğunuz Bay Rep'i aramızda bir iletişim kanalı olarak kullanmayı kabul etmenizi de bu amaçla istiyorum. Örneğin Amerikan birliklerinden %15'inin Orta Doğu'dan derhal çekilmeleri emrini verdim. Biz burada konuşurken çekilme işlemi sürüyor. Ama tehdidinizin gizli kalması isteğiniz, medyanın yoğun ilgisini çekmeden tüm Amerikalı askerlerin önümüzdeki 5 gün içinde bölgeden geri çekilmesi işini benim için çok güçleştiriyor. Sizinle konuşmak istememin bir nedeni de bu Bay Haşim. Bu ikilemden bir çıkış yolu bulmak." Başkan mikrofonun başından ayrıldı. Alnı biraz önce gösterdiği aşırı gayret sonucu terden pırıl pırıl olmuş, arkasına yaslandı. Alnını silerken Janet Stern ve Franklin Young'a baktı. Her ikisi de başlarını sallayarak başkanı onayladı. Doğru yolda olduğunu belirtti. Oysa Haşim çevirmen aracıyla cevap vermeden önce uzun bir sessizlik oldu. "Bay Başkan, bu konuşmayı tehditlerinizi dinlemek için kabul etmedim. Amerika, Arap dünyasını korkutmak için süper gücünü çok uzun zamandan beri kullanıyor. Bu durum artık sona erdi, eşit durumdayız. Beni tehdit etmenize izin veremem." "Bay Haşim," dedi başkan, kıpkırmızıydı. "Burada tehdit edilenin siz olduğunu söylemek güç. İsterseniz bunu kimin başlattığını unutalım." Çevirmen konuşurken bir sessizlik oldu. Sonra Haşim'in sesi duyuldu. "Bunu sizin ülkeniz başlattı. Arap uluslarını kandırarak ve dünyada hak ettikleri yeri almalarını önleyerek. İstenmediği Arap topraklarına karışarak. Üstelik beni füzelerinizle tehdit ederek kandırma hala sürdürüyorsunuz. Beni bir daha tehdit etmeyeceksiniz, anlaşıldı mı? Bahanelerinizi de duymak istemiyorum. Gerçekleştirmeniz gereken taleplerimi daha fazla tartışmak istemiyorum. Sizinle ya da yönetiminizle bir diyaloğa girmek niyetinde değilim. Ne şimdi ne ileride. Tek amacım isteklerime itaat ettiğinizi bilmek. Ediyor musunuz? Lütfen evet ya da hayır diye cevap verin." Haşim Dışişleri Bakanlığı çevirmeninin söylediklerini tercüme etmesi için duraksadı. Başkan adamın kabalığına öfkelenmiş dişlerini sıkıyordu. "Bay Haşim, niyetim sizi tehdit etmek değil. Sadece silahınız patlar ve Amerikan vatandaşları zarar görürse doğabilecek korkunç sonuçları anlamanızı istiyorum. Bunun sizi ve arkadaşlarınızı sokacağı tehlikeli durumu anlamanız gerekiyor. Eğer bu kimyasalı yayarsanız siz de onlar da ölecek. Sadece bu kadar da değil. Bu ülke çeşitli dinlerden ve milliyetlerden oluşuyor. Burada Arap kanı taşıyan, Afganistan'dan ya da doğduğunuz Suudi Arabistan'dan gelme bir sürü insan var. Bunların büyük bir çoğunluğu Tanrı korkusu taşıyan Müslümanlar. Onlar da saldırınızın kurbanı olacaklar. Bir Tanrı adamı olarak, bir Müslüman olarak endişelenmediğinizi söyleyemezsiniz sanırım. Bu insanlar sizin erkek ve kız kardeşleriniz ve onların çocukları. Masum Müslümanların öldüğünü görmek isteyeceğinize inanamıyorum. Ne demek istediğimizi anlıyorsunuz değil mi?" Haşim'in saniyeler sonra gelen cevabı sertti. "Hiçbir şey anlamam gerekmiyor. Eğer Müslümanlar ölecekse kutsal ve haklı bir davanın şehitleri olurlar. Soruma hala cevap vermediniz. İsteklerime itaat ediyor musunuz?" Başkan öfkesini bastırmaya çalıştı. "Bay Haşim, uymaktan başka seçeneğim yok. Koşullarınız yerine getirildikten sonra bana bombanın güvenlik içinde etkisizleştirileceği konusunda nasıl bir garanti verebilirsiniz?" Çevirmenin işi bittikten sonra Haşim'in sesi duyuldu. "Allah şahittir ki sözüm garantidir. Bomba benim belirlediğim zaman geçtiğinde otomatik olarak patlayacak şekilde ayarlandı. Bombayı sadece ben etkisizleştirebilirim. İsteklerim karşılandığında size bombanın yerini bildireceğim. Ya basın ve televizyon sorunu beni ilgilendirmiyor. Orta Doğu'daki birliklerin nasıl geri çekileceği de. Beni tek ilgilendiren isteklerimin süresi içinde karşılanması." "Bay Haşim, Amerika demokratik bir ülke. Ben sadece yönetimin başıyım. Askerlerin istediğiniz süre içinde herhangi bir açıklama yapmadan çekilmesi beni siyasetçilerin ve basının sorularıyla baş başa bırakır. Amerika halkı birliklerinin Orta Doğu'dan neden çekildiğini bilmek ister. Başta Arap ülkeleri olmak üzere müttefiklerimiz de. Böylesi bir geri çekilme sizin de kabul edeceğiniz gibi ciddi uluslararası yankılar uyandırır." Haşim'in sesi sakin, neredeyse heyecansızdı. Dinlemiyorsunuz Sayın Başkan. Lütfen nutuklarınızı zamanımı harcamayın. Bu konuşmanın içine çekilmeme izin veremem. Diyaloğa girmeyeceğim. İsteklerimi yerine getirecek misiniz? Evet mi, hayır mı? Evet Bay Haşim, yerine getireceğim. Size yardım etmeye çalışıyorum ama işimi hiç kolaylaştırmıyorsunuz. Her ikimizin görüşlerini de kapsayacak bir yol bulunamaz mı? Geri çekilmeyi zamana yaysak birkaç haftaya, bu kabul edilemez mi? İstekleriniz yine de yerine getirilir. Bu arada bu isteklerin nasıl karşılanacağını birlikte kararlaştırırdık. Haşim cevap vermeden önce uzunca bir sessizlik oldu. Bu kez sükunet yerini hiddetli bir sese bırakmıştı. Siz Amerikalılar her zamanki gibi dinlemeyi bilmiyorsunuz. Size isteklerimi söyledim. Diyaloğa girmeyeceğimi anlattım. Oysa siz hala beni yumuşatmaya, pazarlık etmeye çalışıyorsunuz. Anlayın artık, pazarlık etmeyeceğim. Pazarlık girişimlerinizle canımı sıkıyorsunuz Sayın Başkan. Ama çok daha ciddi bir hata yaptınız. Ne hatası? Bana yalan söylediniz. İsteklerimi yerine getireceğinizi söylerken kesinlikle ciddi olmadığınıza inanıyorum. Çevirmen Haşim'in cevabını okurken konferans odası ölüm sessizliğine büründü. Başkan dönüp danışmanlarına baktı. Birden Haşim devam etti. Biraz önce verdiğiniz sözü tutma niyetinde olmadığınıza inanıyorum. Benden yardım isterken sadece zaman kazanmayı düşünüyorsunuz. Kalan 5 günü kullanarak bombayı patlatmadan bulmaya çalışacağınıza inanıyorum. Bunu umduğunuzu biliyorum Sayın Başkan, ama boş umut. Evet, FBI'nin hücrelerimden birinin yerini belirleyip saldırdı. Allah'ın yardımıyla adamlarım kurtuldu. Oysa benim Amerika'da gizlenen birçok adamım var. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın hepsini bulmanız imkansız. Onları bulsanız, hepsini öldürseniz bile sözümü yerine getirmemi engelleyemezsiniz. Haşim kısa bir sessizlikten sonra devam etti. Size %15'in yeterli olmayacağını söylüyorum. Başkentinizi ve insanlarınızı sadece bütün Amerikalı askerleri geri çekerek ve isteklerimden her birini karşılayarak kurtarabilirsiniz. Bu nedenle size benim ve Allah'ın yolunda şehit olmaya hazır arkadaşlarımın kararlılığını kanıtlamak için azmimizin bir örneğini, Amerika'yı yerle bir etmek için ölmeye hazır olduğumuzu göstermek zorundayım. Bilin ki bu size göstereceğim son örnek olacak. Bundan sonra sadece başkentinizin tamamen yerle bir edildiğini göreceksiniz. Çeviriyi dinlerken giderek daha da panikleyen başkan araya girmeye çalıştı. Hayır, lütfen beni dinleyin. Gelen cevap sert ve affetmezdi. Bir daha sözümüzü kesmeye kalktığınızda hattı hiç açmamak üzere kapatırım. Asıl dinlemesi gereken sizsiniz Sayın Başkan. Onun için iyi dinleyin. Siz ve danışmanlarınız böyle istediniz. Yersiz umutlarınız ve inadınızla masum insanları ölmeye mahkum ettiniz. Yine de vereceğim bu son örnek durumunuzu gözden geçirmenize yardım edecek. Aklınıza yapılması gerekene yöneltecek. Bundan böyle yalanlara ve sahte sözlere yer olmadığını anlatacak. Gece yarısı 4 saatten az bir zamanda uyarımı görüp hazmettiğinizde yeniden konuşacağız. O zamana kadar Sayın Başkan, Allah ölüme mahkum ettiklerinizin ruhlarını acısın. Bölüm 50. Washington DC 21.05. Uykum var anne. Biliyorum canım, ama bu önemli. Annecekle buluşacak. Sen de bu arada bir pizza yiyip çilekli süt içebilirsin. Fena mı olur? Nikki Daniel'ın saçını okşadı. Birlikte 10. cadde ve E caddesinin kesiştiği köşedeki pizzacıya gittiler. Çocuğun uyku saati geçmiş, Daniel mızmızlanmaya başlamıştı. Oğlunu bu kadar geç saatte sokağa çıkarmaktan pek hoşlanmıyordu. Ama ne var ki, annesinden Bridget'ini feda edip dadılığa gelmesini isteyecek cesareti bulamamıştı. Bunu daha önce birçok kez yaptığından annesinin iyi niyetini kötüye kullanmak istemiyordu artık. Bu yüzden Daniel'ı doğrudan eve götürmek yerine sarıp sarmalayıp arabaya bindirmiş, 10 dakikalık yola pizzacıya getirmişti. Köşedeki pencerenin yanındaki masaya oturdular. Garson kız gelince Nikki kendisi için bir kahve, Daniel'a da peynirli ve domatesli küçük boy bir pizza ile çilekli süt ısmarladı. Sonra da oğlunun Barney çantasından çıkardığı renkli kalemler ve boyama kitabıyla Daniel'ı oyalamaya çalıştı. Hadi bana bir şeyler çiz. Daniel resme dalıp sayfaları çiziktirmeye başlar başlamaz genç kadın FBI genel merkezini izlemeye başladı. Karşı kaldırımdaki yüksek binanın neredeyse tüm ışıkları yanıyor, yeraltı otoparkına bir sürü araba girip çıkıyordu. Gecenin bu saatinde 9'dan sonra bunun her zamankinden daha yoğun bir faaliyet olduğunu düşünmeye başladı. Yoksa düş mü kuruyordu? Hoover binasının çevresi akşam iş çıkışı saatinden sonra sakinleşiyordu. Aynı şey civar bar ve restoranlar için de geçerliydi. Jack ile kalabalık öğle saatlerinde bu restoranda birçok kez buluşmuştu. İlk kez akşam geliyordu. Masaları dağılmış, 5-6 kişiyle restoran hemen hemen boştu. Yine camdan dışarı baktı. Jack 9'u çeyrek geçe geleceğini söylemişti. İlk kez gecikmişti. Koyu lacivert Ford'un bir sokak lambası altında durduğunu görmesi için 20 dakika kadar daha beklemesi gerekti. Jack ön sağ koltuktaydı. Direksiyonda bir siyah vardı. Arka koltukta da kırkına merdiven dayamış, yorgun yüzlü, Slavlara özgü elmacık kemikli bir adam. Jack'in arabayı kapatmasını, sonra da tavanına elinin ayasıyla vurmasını izledi. Sürücü kaldırımdan uzaklaştı, sağa döndü. FBI binasının yanından geçerek 10. caddede gözden kayboldu. Adamlar Jack'in iş arkadaşlarıydı. Bu kadarı anlaşılıyordu. Birkaç saniye sonra Jack restoranın kapısında göründü. Nicky'nin gözüne ilk çarpan gözünün altındaki siyah halkalar oldu. Bitkin, soluk ve tükenmiş görünüyordu. Daha o anda buluşmak için ısrar ettiğine pişman oldu. Jack onları gördü, elini sallayıp yaklaştı. Genç kadını yanağından öptü. Nicky, hem geciktiğim hem de son iki gün için özür dilerim. Başımı kaşıyacak zamanım olmadı. Daniel'ın saçlarını okşadı. Uykusuz kaldın değil mi? Benim kovboyum nasıl? Ben iyi Jack. Daniel pizzasıyla oynadı. Sonra yeniden renkli kalemlerine döndü. Nicky Jack'in soran gözlerle kendisine baktığını gördü. Yanımda getirmek zorundaydım Jack. Bakıcı bulamadım. Boş ver. İkinizi de gördüğüme sevindim. Perişan görünüyorsun. Collins Nicky'nin yanındaki iskemleye çöktü. Başını salladı. Genç kadının elini okşadı. Gözümü açamıyorum. Neler oluyor Nicky? Bu kadar acil olan ne? İstersen önce birer kahve söyleyelim. Sonra konuşuruz. Washington DC 2154. Tamir, Pensilvanya Caddesi önünde ilerledi. Kalbinin atışını hissediyordu. Korkudan değil, heyecandan. Bütün bunlara rağmen içinde tuhaf bir dinginlik vardı. Ölüm sadece birkaç dakika ötedeydi. Kamyonu sürerken dua okudu. Yüce Kur'an'ın o çok rahatlatıcı ayetlerini. Dualarım ve fedakarlığım ve hayatım ve ölümüm hepsi Allah adına. Ve ona her yandan ölüm gelecek ama o ölmeyecek. Beynine düşünceler doldu. Cidde'deki ailesini düşündü. Onları bir daha göremeyeceğini biliyordu. Ama önemli değildi bu. Böylesi dünyevi düşünceleri kafasından uzaklaştırdı. O Tamir Salamah'tı ve cennette yeri olacağı vaat edilmişti. Kamyonu sağa Pensilvanya Caddesi'ne çevirdi. İki blok sonra hedefine varmış olacaktı. Washington DC 2140. Benimle bir konuda dürüst olmanı istiyorum Jack. Bu koşullar altında ne kadar dürüst olabiliyorsan o kadar. Nicky, Jack'in garson kızın getirdiği kahveyi yudumlamasını izledi. Gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu. Ama önemli bir şeyler geleceğinin farkında ve tetikteydi. Genç kadının söylediklerinin şaşkınlığıyla başını kaldırdı. Hangi konuda dürüst Nicky, hangi koşullardan söz ediyorsun? Sana bir şey sormak istiyorum. Saçma bir soru gibi geleceğini biliyorum ama bunu nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum. Nicky Jack'e doğru eğildi, koluna dokundu. Jack, bu kentte bir şeyler mi oluyor? Sanki yani halkın bilmemesi gereken bir şeyler mi oluyor? Federallerin ve belki öteki güvenlik kuruluşların halktan saklamak istedikleri bir şeyler. Tepkisini görmek için Jack'in yüzüne baktı. Jack kaşlarını çattı, hemen uyandı. Nicky kesinlikle tepki gösteriyor diye düşündü. Jack'le tanıştıklarından beri ilk kez açık bir gerginlik görülüyordu. Bir an neredeyse korkmuş gibiydi. Neden söz ediyorsun Nicky? Yine adamın yüzüne baktı. Nicky'ye açık bir dikkatle bakan soluk mavi gözleri kısılmıştı. Restorana girdiğinden de daha soluk görülüyordu. Basit bir soruydu Jack. Collins'in kaşları yine çatıldı. Beni şaşırtıyorsun Nicky. Eğer güvenlik ya da herhangi bir sebepten cevap veremiyorsan söyle Jack. Ben de sormaktan vazgeçerim. Nicky, ne amaçladığını gerçekten anlamıyorum. Bir şey derken tam olarak ne demek istedin? Nicky, Reagan Havaalanı ziyaretini, polis tatbikatını ve Daniel'ın yuvasının yakınındaki askerleri anlattı. Brad Stelman'ın izlendiğini anlatıp anlatmamakta tereddüt etti. Sonunda anlatmamayı yeğledi. Bütün bunlar kuşkudan da ötecek. Bana sanki etrafımda bir şeyler dönüyormuş gibi geldi. İşinle ilgili konuşmaktan hoşlanmadığını, sormaya hakkım olmadığını da biliyorum. Ama bu kez sormak zorunda olduğumu hissettim. Bütün bunların nedeni bu muydu? Benimle bu akşam buluşmak istemenin tek amacı bu muydu? Öyle. Tabii seni özlediğimi söylemenin dışında. Collins fincanını masanın üstüne bıraktı, kafasını salladı. Nicky, polisler ve ordunun neler çevirdiğini bilmiyorum. Bunu onlara sorman gerek. Ama bir konuda haklısın. İşim hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Onun için gerçekten bir şey olsa ve federaller o şeyin üzerinde çalışsalar da sana bir şey söyleyemezdim. Ama bu kez bir istisna yapacağım. Kentte benim bilmediğim önemli hicbir şey olmuyor Nicky, hiçbir şey. Nicky Jack'in cevabını sindirmeye çalıştı. Sanki doğruyu söylüyormuş gibi gelmişti ama kesinlikle emin değildi. Üstelik ilk verdiği tepki de düşündürüyordu onu. Neden böylesine dikkatli? Belki burada açık konuşmam gerekiyor Jack. Beni en çok kuşkulandıran ne olduğunu söylememi ister misin? Neredeyse 24 saattir yoksun. Bu sırada bir telefon bile etmedin. Bu senin yapacağın bir şey diyecek. Her zaman telefon edersin. Bana her zaman iyi olduğunu bildirirsin. Aramayınca biraz önce düşündüğümü anlattığım bir işe karışıp karışmadığını merak ettim. Ben gazeteciyim, unuttun mu? Gazeteciler böyle şeyler hissettiğinde üzerine gitmek isterler. Onun için bu konudaki gerçeği öğrenmem gerekiyor Jack. Gerçekten. Adamın yüzünü inceledi. Huzursuz görünüyordu. Cevap vermedi. Jack, söylediklerini duydun mu? Evet, duydum. Bakışlarını Nicky'den kaçırdı, yeniden sessizliğe gömüldü. Gözlerinden uyku akan, boya kalemleriyle oynayan Daniel'a baktı. Konuş benimle Jack. Kafandan neler geçiyor? Anlat bana. Eğer söylediklerini unutmam gerekecekse emin ol unuturum. Jack yine cevap vermedi. Nicky onu hiç bu kadar huzursuz ve sanki bir şeyden dolayı acı çekiyor, içinin derinliklerindeki bir korkuyla boğuşuyor gibi görmemişti. Daniel'a bakarken yıkılacak bir haldeydi. Jack, neyin var? Hiçbir şey. İşte buna inanmıyorum Jack. Gözlerinin içine bakıp konuştu. Kötü bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Seni derinden endişelendiren bir şey var. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Ayrım sonu sayfa 408. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mason. M-A-S-O-N. GM. GM.